Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 13 İshak'ın Sunusu İmanın Denenmesi. Bu bölüm, Yaratılış 16, 17, 18 ile 20, 21, 1 ile 14, 22, 1 ile 19'a dayanmaktadır. İbrahim'e bir oğul vaadi verilmişti. Ne var ki İbrahim, Tanrı'nın bu sözünü kendi zamanına ve yöntemine göre yerine getirmesini beklemedi. İbrahim'in imanının sınanması için vaadin yerine gelmesi gecikti. İbrahim bu sınavda başarısız oldu. Saray, Tanrı'nın vaadini yerine getirmek için bir tasarı yaptı. Cariyelerinden birini İbrahim'in ikinci karısı yapmayı düşünüyordu. Çok eşlilik artık günah olarak kabul edilmiyordu. Ama böylece Tanrı'nın yasası çiğnenmiş olacak, ailenin kutsallığı ve esenliği bozulacaktı. İbrahim'in Hacer'le evliliği yalnız kendi ev halkı için değil, gelecek kuşaklar için de kötü bir sonuç doğurdu. İbrahim'in karısı olarak yeni konumundan hoşnut kalan Hacer, ondan çıkacak büyük ulusun anası olma umudunu taşıyordu. Bundan gurur duydu. Karşılıklı kıskançlık, mutlu yuvanın huzurunu bozdu. Her ikisinin de şikayetini dinlemeye çalışan İbrahim, boşuna uyum sağlamaya çalıştı. Saray'ın ısrarıyla Hacer'le evlenmesine rağmen Hacer bundan İbrahim'i sorumlu tutuyordu. Rakibini kovmayı düşündü. Ama İbrahim buna engel oldu. Çünkü Hacer, vaat edilen oğlunun annesiydi. Ne var ki Hacer, Saray'ın kölesiydi ve onun yetkisi altındaydı. Saray, Hacer'e sert davranmaya başlayınca Hacer evden kaçtı. Çöle yönelen Hacer, bir çeşmenin başında tek başına dinlenmeye başladı. O anda kendisine bir melek yaklaştı. Sarayın cariyesi Hacer, "Nereden gelip nereye gidiyorsun?" diye sordu. Hacer, "Hanımım saraydan kaçıyorum," diye yanıt verdi. Rabbin meleği, "Hanımına dön ve ona boyun eğ," dedi. "Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak. İşte hamilesin, bir oğlun olacak, adını İsmail koyacaksın." Çünkü Rab, sıkıntı içindeki yakarışını işitti. İsmail adının anlamı, Tanrı işitecektir. İbrahim 100 yaşına gelmişti ve oğul vaadi tekrarlandı. Karın Sara, sana bir oğul doğuracak, adını İshak koyacaksın, dedi. Onunla ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim. İsmail'e gelince, seni işittim, onu kutsayacağım, onu verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak, soyunu büyük bir ulus yapacağım. Çok eşlilik keder getiriyor. İshak'ın doğumu. İbrahim ve Sara'nın çadırlarını sevinçle doldurdu. Ama Hacer için bu olay yüreğindeki hayallerin suya düşmesi demekti. İsmail herkes tarafından İbrahim'in mirasçısı olarak kabul ediliyor, İbrahim'in soyuna vaat edilen zenginliğe ve bereketlere onun kavuşacağı düşünülüyordu. Ne var ki İsmail bir anda kenara itilivermişti. Ana ve oğul Sara'nın oğlundan nefret ettiler. İshak'ın doğumuyla yaşanan genel sevinç kıskançlıklarını artırdı. İsmail artık Tanrı'nın vaat ettiği mirasçıyla açıktan açığa alay etmeye başlamıştı. Sara İsmail'in verdiği rahatsızlıktan bunalınca İbrahim'e ricada bulunarak Hacer ve İsmail'in gönderilmesini istedi. İbrahim bu yüzden sıkıntıya düştü. Çok sevdiği oğlu İsmail'i nasıl kovabilirdi? Tanrı'ya yöneldi. Rabbin kutsal bir meleği Sara'nın dileğinin yerine gelmesini istedi. Ailede uyum ve mutluluğun yeniden oluşturulması için tek çare buydu. Melek, Tanrı'nın İsmail'i bırakmayacağını ve büyük bir ulusun babası yapacağını söyledi. İbrahim söz dinledi ama bu ona çok acı verdi. Babanın yüreği Hacer'i ve oğlunu gönderirken çok kederliydi. Evlilik ilişkisinin kutsallığı her çağ için bir ders oluşturmalıydı. Bu ilişkinin hakları ve mutluluğu büyük özveriler gerektirse de dikkatlice gözetilmeliydi. Sara, İbrahim'in gerçek karısıydı. Onun haklarına başka bir kişi ortak olmamalıydı. Sara, İbrahim'in sevgisini bir başkasıyla paylaşmaya razı değildi. Rab de onun rakibini göndermesine yönelik isteğini kabul etti. Bütün kuşaklar için bir örnek. İbrahim, gelecek kuşaklar için bir iman örneği olmalıydı. Bu yüzden imanının yetkinleşmesi gerekiyordu. Hacer'le evlenerek Tanrı'ya güvensizliğini göstermişti. İmanının daha yüksek standarda ulaşması için Tanrı onu başka bir sınavdan geçirdi. Bu sınav, insanın katlanabileceği en zor sınavlardan biriydi. Bir gece İbrahim'e görüm yoluyla oğlunu kendisine gösterilen dağda yakmalık bir sunu olarak kurban etmesi buyuruldu. İbrahim 120 yaşına gelmişti. Gençliğin ateşi geride kalmıştı. Genç ve güçlü bir insanın cesaretle göğüs gerebileceği sıkıntılar ve zorluklar yaşamın ileriki dönemlerinde yüreği zorlar. Ancak Tanrı, İbrahim için en zorlu sınavı artık istirahate çekilmesi gereken ömrünün son yıllarına saklamıştı. İbrahim çok zengindi ve ülkenin yöneticileri tarafından büyük bir önder olarak saygı görüyordu. Gökler, İbrahim'i özverili ve sabırlı bir yaşamın sonucunda bereketlerle onurlandırmıştı. İbrahim'e İslak'ı kurban etmesi buyuruluyor. İbrahim, imanla söz dinleyerek ülkesini terk etmiş, miras alacağı ülkede bir garip gibi dolaşmıştı. Uzun yıllar vaat edilen mirasçının doğumunu beklemişti. Tanrı'nın buyruğuyla İsmail'i göndermişti. Şimdi ise tam ümitlerinin gerçekleşmesini beklerken, öncekilerden çok daha büyük bir sınanmayla karşılaştı. Tanrı'nın buyruğu İbrahim'in yüreğine acı verdi. İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al, Moria bölgesine git dedi. Orada sana göstereceğim bir dağda oğlunu yakmalık adak olarak sun. İshak evinin ışığı, yaşlılığının avuntusu, vaat edilen bereketin mirasçısıydı. Ne var ki şimdi İbrahim'den tek oğlunun kanını dökmesi isteniyordu. Bu dehşet verici bir buyruktu. Diğer yandan şeytan İbrahim'e aldandığını, çünkü Tanrı'nın kendi koyduğu buyruğu çiğneyemeyeceğini söylüyordu. Tanrı kendi koyduğu kurala karşı gelemezdi. Çadırının dışına çıkan İbrahim, soyunun gökteki yıldızlar kadar kalabalık olacağına ilişkin vaadi düşündü. Eğer bu vaat İshak aracılığıyla yerine gelecekse, onu nasıl öldürebilirdi? İbrahim yere eğildi ve Tanrı'dan bu korkutucu buyruğu onaylamasını istedi. Sodom'u yok etmek amacıyla gönderilen melekleri anımsadı. Aynı melekler İbrahim'e Tanrı'nın İshak'la ilgili vaadini iletmişlerdi. Göksel meleklerle karşılaştığı yere gitti. Tanrı'dan orada yine yönlendiriş almayı umuyordu. Ama hiçbir şey olmadı. Tanrı'nın buyruğu İbrahim'in kulaklarında çınlıyordu. İshak'ı, sevdiğin biricik oğlunu al. Tanrı'nın buyruğu yerine getirilmeliydi. Gün yaklaşıyordu ve yola çıkmalıydı. İshak, gençliğin ve masumluğun verdiği deliksiz bir uykuya dalmıştı. Baba bir süre oğlunun sevgili yüzüne baktı, sonra da titreyerek uzaklaştı. Uyuyan eşi saraya bakmaya gitti. Onu uyandırmalıydı. Yüreğindeki yükü ve bu korkunç sorumluluğu onunla paylaşmak istedi ama kendini tuttu. İshak, Sara'nın sevinci ve kıvancıydı. Analık yüreği oğlunun kurban edilmesine el vermeyebilirdi. 3. Üzücü gün. İbrahim sonunda oğlunu çağırdı. Ona uzaktaki bir dağda kurban sunulmasına ilişkin buyruğu anlattı. İshak babasıyla sık sık tapınmaya giderdi. Bu nedenle şaşırmadı. Odunlar hazırlanmış ve eşeğe yüklenmişti. İki uşakla birlikte yola koyuldular. Baba ve oğul sessizlik içinde yolculuk yaptılar. İbrahim önemli sırrı üzerinde düşünüyordu. Eşini, İshak'la kıvanç duyan annesini ve ona yalnız döneceği günü düşünüyordu. Oğlunun yaşamını alan bıçak, annesinin de yüreğini deşecekti. İbrahim'e en uzun gelen o gün sona ermek üzereydi. Geceyi duayla geçiren İbrahim, göksel bir meleğin görünmesini ve çocuğu annesine geri götürülmesini buyurmasını bekliyordu. Ama hiçbir teselli bulamadı. Uzun bir gün, duayla ve Rabbi arayışla dolu uzun bir gece daha geçti. Kendisini çocuksuz bırakacak olan buyruk hala kulaklarında çınlıyordu. Şeytan da İbrahim'e kuşku ve inançsızlık aşılamaya çalışıyordu. Ama İbrahim buna direndi. Üçüncü gün yolculuğa başlayacakken İbrahim vaat edilen belirtiyi gördü. Moria dağının tepesinde yüce bir bulut vardı. Konuşan sesin gökten geldiğini anladı. O anda bile Tanrı'ya karşı söylenmedi. Bu oğul kendisine hiç beklenmedik bir şekilde verilmişti. Değerli bir armağan verenin onu geri almaya hakkı yok muydu? İbrahim imanla, soyun İshak da sürecektir vaadini tekrarladı. İshak mucize eseri dünyaya gelmişti. Ona yaşam veren Tanrı isterse alıp tekrar verebilirdi. İbrahim Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü. İbraniler 11, ayet 19. Oğlunu ölüme teslim eden babanın özverisinin büyüklüğünü yalnızca Tanrı anlayabilirdi. İbrahim oğlundan ayrılışına sadece Tanrı'nın tanık olmasını arzuladı. Uşaklarına arkada kalmalarını söyledi. oğlunla birlikte tapınmak için oraya gidip döneceğiz dedi. İshak odunları, baba ateşi ve bıçağı aldı. Birlikte dağın doruğuna tırmanmaya başladılar. İshak sonunda konuştu. Ateşle odun burada ama yakmalık adak kuzusu nerede? Bu nasıl bir sınavdı? İshak'ın baba deyişi İbrahim'in yüreğini kim bilir nasıl parçalamıştı. Oğlum, yakmalık adak için kuzuyu Tanrı kendisi sağlayacak diye yanıtladı İbrahim. Tanrı'nın belirttiği yerde bir sunak yaptılar ve üzerine odun koydular. Sonra İbrahim titreyen bir sesle tanrısal bildiriyi açıkladı. Söz dinlemek üzere eğitilmiş. Dehşet ve şaşkınlıkla dolan İshak kaderini öğrendi ama hiçbir direnişte bulunmadı. İsteseydi kaçabilirdi. Üç yorucu günün yıprattığı İbrahim, oğlunun gençliğinden kaynaklanan gücüne karşı duramazdı. Ne var ki İshak, çocukluğundan beri söz dinlemek üzere eğitilmişti. Tanrı'nın tasarısı ortaya çıktığında isteyerek teslim oldu. İshak, İbrahim'in imanını paylaşıyordu. Kendisini Tanrı'ya kurban olarak sunduğu için onurlandırılmış hissetti.
Artık son sevgi sözleri söyleniyor, son gözyaşları dökülüyor ve baba oğul son kez kucaklaşıyordu. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı ama Rabbin neleği göklerden "İbrahim, İbrahim!" diye seslendi. "İbrahim, işte buradayım!" diye karşılık verdi. Melek, "Çocuğa dokunma!" dedi. "Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin." İbrahim çevresine bakınca boynuzları sık çalılara takılmış bir koç gördü. Gidip koçu getirdi. Oğlunun yerine onu yakmalık adak olarak sundu. Oraya Yahve Yire adını verdi. Rabbin dağında sağlanacaktır sözü bu yüzden bugüne kadar söylenmektedir. İbrahim'e verilen vaat tekrarlanıyor. Tanrı Moriya dağında İbrahim'e ve soyuna verdiği bereket vaadini tekrarladı. Rab diyor ki, kendi adıma and içiyorum. Bunu yaptığın, biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerini mülk edinecek. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacak. Çünkü sözümü dinledin. İbrahim'in büyük iman eylemi, sonraki çağlarda yaşamış bütün Tanrı kullarının yollarını aydınlatan bir ışık sütunu gibi durmaktadır. İbrahim'in bu üç günlük yolculukta Tanrı'dan kuşkulanacak kadar zamanı vardı. Oğlunu katletmesinin kendisini bir katil, ikinci bir Kayın gibi göstereceğini biliyordu. Öğretişi reddedilecek ve hor görülecek, böylece başka insanlara iyilik etme gücünden yoksun kalacaktı. Belki de söz dinlememek için yaşlılığını mazeret olarak göstermeyi düşündü. Ancak İbrahim mazeretlere sığınmadı. O bir insandı. Bizim gibi arzuları ve tutkuları vardı. Ama oturup sancılı yüreğiyle pazarlık etmedi. Tanrı'nın adil ve bütün buyruklarında doğru olduğunu biliyordu. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı. Yakup 2, ayet 23. İbrahim'in gerçek oğulları İman edenlerdir. Galatyalılar 3, ayet 7. İbrahim'in imanı eylemleriyle ortaya kondu. Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Yakup 2, ayet 21-22. Birçok kişi iman ve eylem arasındaki ilişkiyi anlamakta güçlük çekmektedir. Böyleleri, yalnız Mesih'e iman et, bu her şeyi halleder. Yasaya uymak falan zorunda değilsin der. Ancak gerçek iman söz dinlemeyle ortaya konulur. Rab, sadık olanların babasına ilişkin şöyle diyor. Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı. Yaratılış 26, ayet 5. Elçi Yakup, aynı şekilde tek başına eylemsiz iman da ölüdür diyor. Yakup 2, ayet 17. Sevgi üzerine yoğunlaşan Yuhanna şöyle diyor. Tanrı'yı sevmek, onun buyruklarını yerine getirmek demektir. 1. Yuhanna 5, ayet 3. Tanrı İbrahim'e müjdeyi önceden verdi. Galatyalılar 3, ayet 8. İbrahim'in imanı gelecek olan kurtarıcıya dayanıyordu. İsa şöyle dedi. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi. Yuhanna 8, ayet 56. İshak'ın yerine sunulan kurbanlık koç, bizim yerimize kurban edilecek olan Tanrı oğlunu temsil ediyordu. Oğluna bakan baba, günahkara yaşa dedi. Senin fidyeni ödeyecek bir kurban buldum. O korkutucu sınava karanlık günlerde dayanan İbrahim'e, insanlığın kurtuluşu için sunulacak kurbanın yüceliği açıklanmıştı. İbrahim'e hiçbir sınav, oğlunu sunmak kadar ağır gelemezdi. Tanrı kendi oğlunu acı ve utanç verici bir şekilde sundu. Bu kez İshak'ta olduğu gibi meleklerin müdahale etmesine izin verilmedi. Gökten "Bu kadar yeter!" diye bir ses işitilmedi. Yüce Kral, günahlı insanlığı kurtarmak için kendi canını verdi. Öz oğlunu bile esirgemeyen, onu hepimizin uğruna ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi de bağışlamayacak mı? Romalılar 8, ayet 32. Evrenin Ders Kitabı. İbrahim'den istenen kurban, sadece kendisinin ya da gelecek kuşakların yararına değildi. Göklerin ve diğer dünyaların günahsız varlıkları bu olaydan ders almalıydı. İbrahim imanda kusur ettiği zaman şeytan onu meleklerin ve Tanrı'nın önünde suçlamıştı. Tanrı bütün göğün altında kulunun sadakatini kanıtlamak, yetkin söz dinlerlikten daha azının makbul olmadığını göstermek istemişti. Kurtuluş tasarısının onlara açıklanması için bunun böyle olması gerekiyordu. İbrahim'e öngörülen sınav, onun bedensel acılar çekmesini değil ama en acı verici olan özveride bulunmasını gerektirmişti. Bütün gökler İbrahim'in şaşmaz söz dinlerliğini hayranlık ve şaşkınlıkla seyretti. Hepsi de onun sadakatine alkış tuttu. Şeytanın suçlamalarının boş olduğu ortaya çıktı. Tanrı'nın antlaşması söz dinlerliğin ödüllendirileceğine tanıklık etti. İbrahim'e oğlunu kurban etme buyruğu verildiği zaman bütün göksel varlıklar bu buyruğun yerine getirilmesini yoğun bir merakla adım adım izlediler. Kurtuluşun gizemine ışık tutuldu ve melekler bile insanın kurtuluşu için Tanrı'nın sağladığı kurbanı daha iyi anladılar. Bakınız, 1. Petrus 1, ayet 12.